Ayrım 7. Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, Sayfa 65. Ancak yalnızca kendisi KGB tarafından tutuklanmayacaktı. Tıpkı 30 yıl önce Lavrenti Beria'nın tutuklanmasında KGB'ye güvenilmediği gibi. Bu işi yapanlar Kremlin'in bu şık ve kibirli seçme askerleri olacaktı. Belki de binbaşı önünde böylesine gururla yürürken Ivanenko pişmanlık duymazdı. Özel asansöre binip yine üçüncü kata çıktılar. Ivanenko, Maxim Rudin'in özel dairesine girdi. Stalin Kremlin'in ortasında yapayalnız bir hayat yaşardı. Ancak Malenko ve Kruşçev bu uygulamaya son vermişler, gerek kendileri gerekse dostları Kutuzovski Caddesi'nin öteki ucundaki dıştan gösterişsiz apartmanlara yerleşmişlerdi. Rudin'in karısı 2 yıl önce ölünce yeniden Kremlin'e dönmüştü. İnsanların bu en güçlüsü için pek alçak gönüllü bir yerdi burası. Mutfak, mermer banyo, özel çalışma odası, oturma odası, yemek ve yatak odalarıyla birlikte hepsi 6 odaydı. Rudin yalnız oturur, pek az yemek yerdi. Kendisine yaşlı bir temizleyici kadınla iri yarı ama çok sessiz hareket edebilen, hiçbir zaman konuşmayan ama hiçbir zaman da uzakta kalmayan eski bir asker olan Misha hizmet ederlerdi. Misha'nın el işaretleriyle çalışma odasına giren Ivanenko, Maxim Rudin ile Vasili Petrov'u orada buldu. Rudin bir iskemleye oturmasını işaret edip söze başladı. ''Ortalığın karışmak üzere olduğunu hepimiz bildiğimiz için sizi buraya çağırdım. Yaşlıyım ve çok sigara içiyorum. 2 hafta önce Kuntseva'ya doktorlara muayene olmaya gittim. Bir takım testler yaptılar, şimdi bir daha çağırıyorlar.'' Petrov Ivanenko'ya baktı. KGB başkanının yüzü hala ifadesizdi. Moskova'nın güneydoğusundaki ormanlar arasındaki bu kliniğe yapılan çok gizli ziyaretten haberi vardı. Doktorlardan biri durumu kendisine hemen iletmişti. ''Ortada hepimizin bildiği Halep sorunu var.'' diye Rudin devam etti. ''Bu görevi Vişnayev'in istediğini de hepimiz biliyoruz.'' Rudin Ivanenko'ya döndü. ''Yuri Aleksandrovich, eğer bu görevi o alırsa senin sonun demektir. KGB'nin başına meslekten gelme birinin getirilmesini hiçbir zaman kabul edememişti. Senin yerine kendi adamı olan Krivoy'i getirecektir.'' Ivanenko ellerini kavuşturup Rudin'e baktı. Rudin 3 yıl önce KGB'nin başına bir siyasal parti büyüğünü getirme geleneğini yıkmıştı. Şelepin, Semiçatni, Andropov, hepsi KGB'nin başına dışarıdan getirilen parti üyeleriydi. Yalnızca Ivan Serov bir kan denizi ortasında hemen hemen tepeye kadar yükselebilmişti. Ondan sonra da Rudin, Andropov'un üst dereceli yardımcıları arasından Ivanenko'yu seçip yeni başkan yapıvermişti. Gelenekte yarattığı kopukluk bununla kalmamıştı. Ivanenko dünyanın en güçlü polis ve casus şefi olmak için çok gençti. Ayrıca 20 yıl önce Washington'da ajanlık görevinde bulunması da politbüronun yabancılardan korkan üyeleri için sürekli bir kuşku kaynağıydı. Ivanenko özel yaşamında da batılı titizliğiyle davranırdı. Kimsenin ağzını almaya cesaret etmemesine karşın dogma konusunda kuşkulu olduğu söylenirdi. Hiç olmazsa Vişnayev için bu bağışlanmaz bir suçtu. Rudin Petrov'a, ''Başa geçerse senin de defterin dürülmüş sayılır Vasili Alekseyeviç'' dedi. Özel yaşamında koruması altındaki bu ikisine de baba adlarıyla seslenirdi. Başkalarının önünde yapmadığı bir şeydi bu. Petrov anladığını göstermek için başını salladı. Anatoli Krivoy ile Merkez Komite Genel Sekreterliği parti örgütlemesi bölümünde çalışmışlardı. Krivoy kendisinden yaşlı ve kıdemliydi. Görevin kendisine verilmesini beklerken Rudin günün birinde en yüksek ödül olan politbüro üyeliğini de getirecek olan memurluğu Petrov'a vermişti. Buna çok içerleyen Krivoy de Vişnayev'in yakınlaşmasını kabul etmiş, parti kuramcısının sağ kolu olmuştu. Ne var ki Krivoy hala Petrov'un işini istemekteydi. Ne Ivanenko ne de Petrov parti kuramcısı olarak Vişnayev'in selefi Mihail Suslov'un 1963'te Kruşçev'i deviren çoğunluğu topladığını unutmamışlardı. Yuri halefimin sen olamayacağını bilirsin dedi Rudin. Senin geçmişin ne olmaz bu? Ivanenko başını salladı. Bu görevde gözü yoktu. Ama Vasili ile sen bu ülkeyi sağlam bir yolda tutabilirsiniz. Eğer birbirinizden ayrılmaz ve arkamda kalabilirseniz. Gelecek yıl ben şöyle ya da böyle bu mevkide olmayacağım. Ve ben buradan ayrıldığım zaman bu koltukta senin oturmanı istiyorum Vasili. Daha genç iki adam arasında elektrikli bir sessizlik oluştu birden. İkisi de Rudin'in seleflerinden herhangi birinin bu kadar açık sözlü olduğunu anımsamıyorlardı. Stalin bir kalp krizi geçirmiş ve likide etmek için uğraştığı politbürosu tarafından öldürülmüştü. Beria iktidarı ele geçirmeye çalışmış ve kendisinden korkan meslektaşları tarafından vurulmuştu. Malenko ve Kruşçev gözden düşmüşlerdi. Brejnev son dakikaya kadar ne yapacağı konusunda hiçbir fikir vermemişti. Rudin ayağa kalkarak toplantının bittiğini belirtti. Bir şey daha var dedi. Vişnaya bir şeyler yapmak üzere. Bu buğday konusunda başıma bir çorap örmeye kalkışacak. Başarılı olursa hepimizin sonu gelmiş demektir. Hatta belki de Rusya'nın. Aşırı olduğu için kuramda ne kadar üstüne yoksa da uygulamada o kadar beceriksizdir. Onun ne yapmak istediğini, ne zaman yapacağını ve kimlerle anlaşmaya çalıştığını öğrenmek istiyorum. Bana bunu öğrenin. 14 gün içinde. KGB'nin karargahı Karl Marx Caddesi'nin üst başındaki Dzerzhinsky alanının kuzeyinin tümünü kapsayan bir dizi binaydı. Bu binalar topluluğu gerçekte ortası bir avlu olan dört köşeli bir yapıydı. Ön ve iki yan bina KGB, arkası ise Lubyanka Sorgu Merkezi ve cezaeviydi. Birinin diğerinden yalnızca bir avluyla ayrılmış olması sorgucuların işlerinde başarılı olmalarını sağlamaktaydı. Başkanın bürosu ana girişin solunda üçüncü kattaydı. Ancak kendisi sürücülü arabasıyla her zaman yan kapıdan girerdi. Yanında koruyucusu bulunurdu. Çalışma odası maun kaplama duvarlı, yerlere değerli halılar serilmiş büyük ve süslü bir salondu. Bir duvarda Lenin'in, diğerinde Felix Dzerzhinsky'nin portreleri asılıydı. Alana bakan dört kurşun geçirmez camlı pencereden alanın tam ortasındaki Çeka'nın kurucusunun 7 metre yüksekliğindeki bronz heykeli görünürdü. Ivanenko Sovyet yüksek memurluğunun ağır, aşırı ve brokarlı dekorunu sevmemesine karşın elinden bir şey gelmiyordu. Selefi Andropov'dan kalan bu dekor içinde hoşuna giden tek parça çalışma masasıydı. Çok büyük ve süslü masanın üzerinde 7 telefon vardı. Bunlardan en önemlisi kendisini Kremlin ve Rudin'e bağlayan Kremlevka'ydı. Ardından diğer politbüro üyeleriyle merkez komitesine bağlantısını sağlayan ve KGB yeşili olan Vetruşka gelirdi. Diğerleri de yüksek frekanslı devrelerle Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleri KGB temsilcilerine bağlıydı. Bir bölümü de Savunma Bakanlığı ile haber alma kodu olan GRU ile doğrudan doğruya konuşmasını sağlamaktaydı. İşte Haziran ayının bitimine 3 gün kala o öğleden sonra 10 günden beri beklediği konuşmayı bu sonuncusundan yapıyordu. Telefon eden Arkadi adında biriydi. Ivanenko Santral'a Arkadi telefon edince derhal kendisine bağlamaları talimatını vermişti. Konuşma çok kısa sürdü. ''Yüz yüze konuşmak daha iyi olacak.'' dedi Ivanenko. ''Burada olmaz. Bu akşam evimde.'' Telefonu kapattı. Yüksek Sovyet memurları akşamları eve iş götürmezlerdi. Gerçekte yaklaşık olarak tüm Rusların iki kişilikleri vardı. Resmi yaşamları ve özel yaşamları ve ellerinden geldiğince bu ikisini birbirine karıştırmamaya özen gösterirlerdi. İnsan ne kadar yüksekteyse bu iki yaşama ayıran uçurum da o kadar genişler. Mafya şeflerinde olduğu gibi karılar ve aileler iş konuşmalarını dinleyemezlerdi bile. Ivanenko değişik bir insandı. Bu da politbüronun üyeleri arasında kendisinden kuşkulanılmasına yol açmaktaydı. Aile ve eşi yoktu. Kutuzovski Caddesi'nin batı ucundaki birbiri üstündeki apartmanlarda ve hafta sonları da Yukovka ve Usova'daki villalarda yaşamaktan mutlu olan diğerlerinin arasına katılmamayı yeğe tutardı. Sovyet yüksek tabakasının üyeleri birbirinden uzakta yaşamaktan hiç hoşlanmazlardı. Yuri Ivanenko KGB'nin başına geldikten az sonra ihtilalden önce tüccarların pek sevdikleri bir kesim olan Arbat'ta eski ve güzel bir ev bulmuştu. 6 ay içinde KGB inşaatçıları, boyacıları ve dekoratörleri evi yepyeni bir duruma sokuvermişlerdi. En son güvenlik ve alarm aygıtlarıyla da donanan evi Ivanenko batı mobilyalarıyla döşemişti. Mutfak en yeni Kaliforniya modeliydi. Tüm mutfak Amerika'da Sears Roebuck firmasından uçakla getirilmişti. Oturma ve yatak odaları İsveç çamından olup fin malıydı. Banyo ise mermer döşeliydi. Ivanenko yalnızca üst katta otururdu. Burada komple bir daire, bir çalışma ve müzik odası vardı. Duvardan duvara uzanan bir Philips müzik seti ve bir kitaplık dolusu yasak yabancı yayın vardı. Ivanenko İngilizce, Fransızca ve Almanca okuyup yazardı. Oturma odasının yanında bir yemek odası ve yatak odasının yanında da bir saunası vardı. Hepsi de KGB görevlisi olan sürücüsü, koruyucusu ve uşağı evin alt katında kalmaktaydılar. İşte Ivanenko mesaiden sonra buraya dönüp telefon eden adamı beklemeye başladı. Arkadi iri yarı, kırmızı yüzlü, sivil giysiler içinde bir adamdı. Kızıl Ordu Genelkurmayı'nın tüm general üniformasını giymiş olsaydı daha rahat edeceği kuşkusuzdu. Ivanenko'nun ordu içindeki ajanlarından biriydi. Oturma odasında iskemlenin ucuna oturmuştu konuşurken. Zayıf yapılı KGB başkanı rahatça arkasına yaslanıp birkaç soru sordu. Arada bir de önündeki deftere not alıyordu. Tüm general konuşmasını bitirince Ivanenko ayağa kalktı, gidip duvarda bir düğmeye bastı. Birkaç saniye sonra kapı açıldı. Çok genç ve şaşılacak derecede yakışıklı bir muhafız içeri girip konuğu yan duvardaki kapıdan dışarı çıkardı. Ivanenko bir süre aldığı haberi düşündü. Çok yorgun ve sıkılmış hissediyordu kendini. Demek Vişnayev'in yapmak istediği buydu ha? Sabaha Maxim Rodin'e anlatacaktı hepsini. Londra'dan alınmış pahalı bir banyo şampuanı döktüğü küvetin içinde uzun uzun yattı, sonra kalkıp ipekli bir robe de chambre giydi. Bir kadeh Fransız konyağı içti, sonunda yatak odasına döndü, yatağın üzerine uzanıp tek bir lamba dışında odanın tüm ışıklarını söndürdü. Yanındaki telefonu açıp düğmelerinden birine bastı, karşı taraftan hemen yanıt geldi. Ivanenko, Vladimir adının kısaltılmışını kullanarak, ''Volodya, yukarı gelir misin lütfen?'' diye mırıldandı. 3. Bölüm. Polonya Hava Yolları'nın çifte motorlu jet uçağı Dnieper Nehri üzerinde kanat kırarak Ukrayna başkenti Kiev'in Borispil Havaalanı'na inişe hazırlandı. Andrew Drake oturduğu yerden heyecanla bakıyordu altında giderek büyüyen kente. O gün Varşova'dan yola çıkan Londralı 100 turistle birlikte pasaport kontrol ve gümrük kuyruklarında yarım saat bekledikten sonra pasaportunu camlı bölmenin altından uzattı. Bölmedeki adamın sırtında sınır polisi üniforması, başındaki şapkanın çevresindeki yeşil bandın üstünde de KGB'nin kılıçlı amblemi vardı. Adam pasaporttaki fotoğrafa sonra da Drake'e baktı. Drak mı diye sordu. Drake gülümseyerek başını salladı. Andrew Drake. Memur da gülümsedi. Londra'da verilen vizeyi inceledi. Giriş kısmını kopartıp çıkış kısmını pasaporta iliştirdi ve pasaportu geri verdi. Drake ülkeye girmişti. Havaalanından 17 katlı Libit Oteli'ne otobüsle giderken çevresindeki yolculara baktı Drake. Yarısı Ukrayna kökenli olup babalarının yurdunu görmeye geliyorlardı. Bu yüzden heyecanlıydılar. Diğer yarısı yalnızca meraklı İngiliz turistleriydi. Hepsinin İngiliz pasaportu vardı. Drake de İngiliz adıyla ikinci gruptandı. Kusursuz Ukraynaca ve kendine yetecek kadar Rusça bildiğini açıklamakta bir yarar görmemişti. Otobüste yapacakları turun Inturis rehberi Ladmilla ile tanışmışlardı. Kız Rus'tu, Ukraynalı sürücüyle de Rusça konuşuyordu. Otobüs havaalanından ayrılırken yapacakları turu İngilizce olarak anlatmaya başladı. Drake elindeki tur programına baktı. Kiev'de 2 günleri vardı. St. Sophie Katedrali, yani Bilge Prens Yaroslav'ın mezarının bulunduğu Kiev Rus mimarisinin şahane bir örneği diyordu Ludmilla, 10. yüzyıldan kalma Altın Köprü ve Vladimir Tepesi, Devlet Üniversitesi Bilimler Akademisi ve Botanik Bahçesi. Drake 1964'te akademide çıkan yangında yok olan paha biçilmez el yazmalarından, Ukrayna ulusal edebiyatına ayrılmış arşivlerden söz edilmeyecek kuşkusuz diye düşündü. İtfaiyenin 3 saat geç gelmesinden, 60'lıların ulusçuluk akımını KGB'nin kundaklamasından hiç söz edilmeyecekti kuşkusuz. Kiev'den sonra hidrofil tipi deniz otobüsüyle günübirliğine Kaniv'e, oradan da yine kuşkusuz Miroslav Kaminski adına birinden söz edilmeyecek olan Tarnopol'a gidilecekti. Sonra da Lvov'a. Drake beklediği gibi Ruslaştırılmış başkent sokaklarında yalnızca Rusça konuşulduğunu gördü. Ukrayna dilini ancak Kaniv'de ve Ternopol'de duymuştu. Bu kadar çok insanın yaygın bir şekilde dilini konuşması kendisini heyecanlandırmıştı. Ancak sık sık "özür dilerim, İngilizce biliyor musunuz?" demekten de sıkılmıştı artık. Ezbere bildiği iki adrese gidebilmek için sabırsızlanıyordu. 5000 mil ötede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Güvenlik Danışmanı Poklevski, CIA Başkanı Robert Benson ve Tarım Bakanlığı'nın Sovyet tahıl uzmanı Myron Fletcher'la toplantı halindeydi. "Bob, General Taylor'ın keşif uçuşlarına ve senin aldığın yer raporlarına güvenin var mı?" diye sordu başkan önündeki rakamlara bir daha bakarak. Haber alma başkanının 5 gün önce Stanislav Poklevski aracılığıyla ilettiği raporda tüm Sovyetler Birliği 100 tahıl üretim bölgesine ayrılmıştı. Her bölgeden 10 mil karelik bir bölümün fotoğrafları çekilmiş ve tahıl hasadı analiz edilmişti. Uzmanları yüzlerce fotoğrafa dayanarak ulusal bir tahıl rekoltesi tahmininde bulunmuşlardı. "Sayın Başkanım, eğer bir yanlışımız varsa bu ancak Sovyetlere beklediklerinden daha iyi bir ürün sağlanması anlamına gelecektir." Başkan Tarım Bakanlığı uzmanına baktı. "Doktor Fletcher, bu durumu sıradan bir insanın anlayacağı biçimde dile getirebilir misiniz?" "Sayın Başkanım, bir kere kullanılabilir tahıl miktarını bulmak için tüm ürünün %10'unu atmamız gerekir. Kimileri bu miktarın %20 olmasında ısrar etmektedirler. Bu yüzden onluk miktar taş ve toz gibi yabancı maddeleri, rutubeti, ulaşım kayıplarını, kötü depolama kayıplarını kapsamaktadır. Buradan yola çıkarak Sovyetlerin toprakta, kırsal bölgelerde bırakmak zorunda oldukları miktarı ayırmalıyız. Bu konudaki tahminimi özel raporumun ikinci sayfasında bulacaksınız." Başkan Matthews önündeki kağıtları çevirip birini aldı. 1. Tohumluk. Sovyetlerin gelecek yıl hem kış hem bahar ekimleri için ayırmak zorunda kalacakları miktar 10 milyon ton. 2. Beslenme. Kırsal bölgelerde devlet ve kolektif çiftliklerinde ve nüfusu 5000'den az olan yerleşme bölgelerinde kalanların beslenmesi için ayrılması gereken miktar 28 milyon ton. 3. Hayvan yemi. Baharda buzların çözülmesine kadar kışlık hayvan yem gereksinimi 52 milyon ton. Azaltılması olanaksız miktarlar toplamı 90 milyon ton. 5. %10'luk kayıp miktarı ile genel toplam 100 milyon ton. "Sayın Başkanım, bunların abartılmış rakamlar olmadığını belirtmek isterim," diye Fletcher devam etti. "Kentleri beslemeye başlamadan ayırmak zorunda oldukları en az miktarlardır bunlar. Bunu kesecek olurlarsa köylüler izinli ya da izinsiz hayvan kesimine başlayacaklardır. Hayvan yemini kesecek olurlarsa bu kez ülke çapında bir hayvan kesimi başlayacaktır. Kış ayları boyunca bir et bolluğu olacak, ondan sonra 3-4 yıllık bir et kıtlığı baş gösterecektir."
"Pekala doktor, bunu kabul edebilirim. Ya stokları ne durumda?"
30 milyon tonluk bir ulusal stokları olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun tümünü kullanmaları olanaksızdır. Bunu yapsalar bile ancak 30 milyon tonluk bir rezerv demektir bu. Ayrıca bu yılın ürününden kentler için 20 milyon ton ayırmaları gerekir. Kentleri için toplam 50 milyon tona gereksinimleri vardır." Başkan Manson'a döndü. "Bob, kent nüfusunu beslemek için ne miktar var ellerinde? Sayın Başkanım, 1977 Sovyetler için en kötü yıllardan biriydi. Bize karşı büyük kazığı o yıl atmışlardı. 194 milyon tonluk ürünleri vardı. Kendi çiftliklerinden 68 milyon ton aldılar. Yine de aldatmacalara girerek bizden 20 milyon ton satın almak zorunda kaldılar. Son 15 yılın en kötü yılı olan 1975'te bile kentleri için 70 milyon tona gereksinimleri vardı. Bu da büyük kıtlıklara yol açtı. Nüfusları bugün daha da arttığına göre 85 milyon tondan azı ile idare edemeyeceklerdir kanımca. Şu halde sana göre tüm ulusal stoklarını kullansalar bile yine de 30-35 milyon ton yabancı tahıla gereksinimleri olacak. Doğru sayın başkanım diye Poklevski atıldı. Belki de daha fazlasına. Bu kadar tahılı da ancak biz ve Kanadalılar sağlayabiliriz. Öyle değil mi Bay Fletcher? Tarım Bakanlığı uzmanı başını salladı. Kuzey Amerika'da bu yıl beklenenin üstünde ürün alınacağı anlaşılıyor. Kanada ile birlikte hesaplarsak iç tüketimde gerekenden 50 milyon ton fazla diyebilirim. Doktor Fletcher birkaç dakika sonra gidince konuşma kaldığı yerden devam etti. Sayın Başkanım, bu kez bir şeyler yapmalıyız dedi Poklevski. Bu kez bir bedel almalıyız onlardan. Bağlantı konusu diye başkan kuşkuyla mırıldandı. Stan, neler düşündüğünü biliyorum ama geçen sefer başarılı olmadı mı? Hatta işleri daha da kötüleştirdi diyebiliriz. Jackson önergesinin yinelenmesini istemem. Her üçü de o yasa değişikliğine acıyla anımsıyorlardı. 1974'te Amerikalılar Sovyetlerin Rus-Yahudi göçmen yasalarında yumuşaklık göstererek Rus Yahudilerinin İsrail'e gitmelerini kolaylaştırmadıkları takdirde teknoloji ve sanayi malları için kredi veremeyeceklerini belirten Jackson önergesini yürürlüğe koymuşlardı. Brejnev yönetimindeki politbüro bu baskıya karşı koymuş, bir dizi Yahudi aleyhtarı göstermelik mahkeme başlatmış ve gereksinimlerini ticari kredilerle İngiltere, Almanya ve Japonya'dan satın almıştı. 1975'te Washington'da bulunan Sir Nigel Irwin durumu şöyle dile getirmişti. İyi bir şantaj yapmak için kurbanının sende olan bir şeyi başka bir yerden elde edemeyeceğine emin olman gerekir. Poklevski bunu Benson'dan duymuş ve şantaj sözcüğünü kaldırarak Başkan Matthews'a iletmişti. Sayın Başkanım, bu kez buğdayı başka bir yerden sağlayamazlar. Buğday fazlamız artık ticari bir meta değildir. Stratejik bir silah olmuştur bugün. 10 filo nükleer uçağı eşittir. Moskova'ya nükleer teknoloji satmamızın olanağı yoktur. Shannon yasasını yürürlüğe koymanızı öneririm. 1977 kazığından sonra ABD yönetimi biraz gecikmeyle 1980'de Shannon yasasını çıkartmıştı. Bu yasaya göre federal hükümet gerek gördüğü takdirde ABD tahıl stokunun günün geçerli fiyatları üzerinden satın alabilme önceliğine sahipti. Tahıl spekülatörleri bu yasadan hoşnutsuz, üreticiler ise hoşnuttular. Böylece dünya tahıl piyasasındaki ani iniş çıkışlar önlenebiliyordu. Bolluk yıllarında çiftçiler ürünlerine düşük fiyat bulmuşlar, kıtlık yıllarında ise fiyatlar aşırı yükselmişti. Shannon yasası işletilebildiği takdirde çiftçiler haklı bir fiyat elde edebilecekler, spekülatörler ise devre dışı kalacaklardı. Bu yasa ister saldırgan ister alçak gönüllü ve yoksul olsun müşteri ülkelerle başa çıkabilmekte yönetime yepyeni ve güçlü bir silah vermiş oluyordu. Pekala dedi Başkan Matthews, Shannon yasasını işler hale getireceğim. Beklenen 50 milyon ton fazla tahıl ürününün satın alınabilmesi için federal olanakların kullanılmasını sağlayacağım. Poklevski sevinçten uçacaktı neredeyse. Pişman olmayacaksınız sayın başkanım. Bu kez Sovyetler aracılarla değil doğrudan doğruya başkanlıkla iş yapacaklardır. Fena sıkıştırdık herifleri. Yapabilecekleri başka hiçbir şey kalmadı. 7. ayrımın sonu, sayfa 76.